Ayrım 43 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier. Sayfa 564. İnandığı ve uğruna savaştığı her şeyi kaybettiği için ağlıyordu. Bütün erişkin yaşantısı boyunca daha büyük Yunanistan fikrinin Yunanistan'ın yeniden tarihte sahip olduğu yerlere yayılacağı gelecek günlerin, Yunanların kendi kendini yöneteceği ve başkasının malı olmaktan çıkacağı günlerin rüyasını kurmuş, bunun için çalışmıştı. Yunanistan gün be gün genişlerken tarih o kadar uzun bir süre kendisinden yanaymış gibi görünmüştü ki. Girit, İyon adaları, Selanik hep Yunan olmuştu. Uzayıp giden mektup temelli komplolara angaje olup iğrenç kokulu fitillerin ışığında inandıklarının kaçınılmazlığını yazarak o kadar çok gece geçirmişti ki artık tarihin aniden taraf değiştirdiğini ve bir Yunan mekanında Türkiye diye bir ülke yarattığını hayal etmesi imkansızdı. Leonidas zamanın getirdiği aşınmalar ile toprak kaymaları, sefil milliyetçilik budalalığını insanlara dayatmadan önceki günlerde de milliyetçiydi. Eğer üç kuşak sonra yaşamış olsaydı Leonidas gibi bir entelektüel, milliyetçilik ile dini, kokuşmuş evlilik yataklarından kötülükten başka hiçbir şey doğmayacak, hayırsız eşler olarak düşünebilirdi. Ama bu günler Ortodoksluğun biricik ve aşikar gerçek, milliyetçiliğinde hala romantik, güvenilir ve muzaffer olduğu masum günlerdi henüz. Huysuz ve geçimsiz olabilirdi ama Leonidas en üst düzeyde romantikti. Gözyaşları da bütün büyük ideallerinin yerle yeksan olduğunu gören bir romantiğin gözyaşlarıydı. Zaten hepsi de Smirna'nın yanışı esnasında bir daha ortaya çıkmamacasına kaybolacak olan aile üyeleri tarafından reddedilmiş olan ve bu geri kalmış yörede tek dostu bulunmayan Leonidas artık uğruna yaşadığı harikulade fikirlerden de yoksun kalmıştı. Telmessos'a doğru uzun yürüyüş sırasında tek bir kere konuşacaktı. O da bir konuşmayı kasaba çocuklarına öğretmek için beyhude yere o kadar çabaladığı ve yakında isteseler de istemeseler de hepsinin öğrenmek zorunda kalacağı dil olan Yunanca'dan Türkçe'ye çevirme anı geldiğinde. Leonidas sonunda hüzünle masadan indiğinde çavuşa dönüp acı acı "Bu yaptığınız yüzünden asla bağışlanmayacaksınız." dedi. Jandarma da ona baktı ve basit bir cevap verdi. ''Bağışlanacak bir şeyim yok benim. Size karşı bir husumet beslemiyorum. Aslında umurumda bile değilsiniz. Ne burada yaşamanız umurumda, ne Yunanistan'da, ne ayda, ne de maymun gibi ağaçta ya da bir deve sırtında. Aslında büyük analarımdan biri Sırbistanlı bir Hristiyandır ve dolayısıyla imansız olmanız da umurumda değil.'' Eğer birini suçlamak istiyorsanız burayı işgal ettikleri ve ülkenin yarısını çöplüğe çevirdikleri için Yunanları suçlayın. Bu, dedi geniş bir el hareketiyle çevrede olup biteni göstererek, yukarıdan gelen emirler sayesinde gerçekleşiyor ve ben yukarıdakilerin ne yaptıklarını bildiğini varsaymak zorundayım. Eğer verilmiş olan talimatları uygularken bana zorluk çıkartırsanız aniden sabrımı kaybettiğimi göreceksiniz. Adamlarım hiç kuşkusuz hoşnutsuzluğumu size yansıtmanın yolunu bulacaklardır. Umarım durum tarafınızdan açıkça anlaşılmıştır. Daskalos Leonidas bir dakika durup Osman'ın yüzünü inceledi. Bir düşmanın yüzü değildi gördüğü ve bu onu şaşırttı. Kahverengi gözler bir büyük babanın gözleriydi. Leonidas dönüp tekrar kalabalığa karıştı ve kulakları utançtan kızararak hem bu koyun gibi insanlardan hem de onlara yapılmakta olanlardan utanıp öfkelenerek kendisine çok hakça görünmüş olan ama kimsenin aldırmadığı kuralları aklından geçirerek öylece bekledi. Osman çavuşu artık herkesi yola çıkarabilirmiş gibi geliyordu. Onun açısından da bu insanlar koyun gibiydiler ama daha ziyade delişmen koyunlar. Belki keçilerden biraz daha az delişmen olabilirlerdi. Her şey yerli yerindeydi. Bildiği kadarıyla bütün Hristiyanları gayet güzel bir nizam içinde bir araya toplamıştı. Ne var ki insanları incelerken yüreği duracak gibi oldu. Kimi hayatın yüküyle iki büklüm olmuş çok sayıda yaşlı insan vardı. Hamile kadınlar ve uzun mesafeleri yürüyemeyecek kadar küçük ama kucakta taşınamayacak kadar iri çocuklar vardı. Dilenciler, deliler ve budalalar da vardı. Başını sallayıp elleriyle gözünü ovuşturdu. İnsan insanoğlunu kimliksiz olarak düşündüğünde zihninde 20 ile 30 yaş arasında bir erkeğin imajını canlandırması tuhaftı. Ama bu kimliksiz fikirlerin gerçekle münasebetsiz olduğunun görünür kanıtı da buradaydı. ulaşım vasıtaları olmaksızın bütün bu operasyonun bir fiyaskoya dönüşeceğini önceden söyleyebilirdi. Yolda kaçınılmaz ölümler ve bu ölümler yüzünden gecikmeler olacaktı. Nüfusun geri kalanı bu ayrılışı izlemek için toplanmıştı. Ama uygunsuz bir şey yapmak üzere olmadıkları belliydi. Sanki arkadaşlarının ve komşularının gidişine değil de bir takım hayvanların geçişine tanık oluyorlarmış gibi meraklı ve tuhaf bir biçimde sinmiş görünüyorlardı. İlk uygunsuz hareket bakanlardan gelmedi de kızı Filote'yi hiçbir yerde bulunamamış olduğundan zaten yarı isterik bir hal almış olan Polixeni tarafından başlatıldı. Şimdi de birdenbire Mariora'yı hatırlamıştı. Anne, anne diye bağırdı ve taşıdığı bohçayı aniden elinden bıraktı. Kocası Charitos'un yanından ayrıldı ve kasabanın dip köşesindeki küçük kilise yönünde koşup gitti. İnsanlar ama Mariora öldü diye düşünerek kısacık bir şaşkınlık anı geçirdiler. Ve bunun ardından herkesin Polixeni'nin ne yapmakta olduğunu anladığı, aynı kısalıkla kolektif bir aydınlanma anı oldu. Bir kez neyin ne olduğu anlaşılınca onu izlemek olacak şey değildi. Onun gibi bohçasını yere atan, birbirlerine bağıra çağıra ve jandarmaların haykırışlarıyla uyarı atışlarını görmezden gelerek koşup gitti. ''Hay orospu analı!'' diye mırıldandı Osman Çavuş, elinde tabancası. Olayların bu olağanüstü yön değişimiyle fevkalade şaşkın, çevresindeki meydan kavgasına baka kalarak. Bazı insanlar mezarlığa koşup nispeten yeni mezarların üstüne tepe taklak asılarak ''Senin için döneceğim, söz veriyorum, söz veriyorum ki döneceğim'' diye toprakla konuştular. Sevdiklerinin yeterince çürümüş olabileceğine inananlar papazın yardımı olmaksızın, geleneksel şarapla yıkama işlemi yapılmaksızın adelacele ölülerini topraktan çıkarmaya koyuldular. Birçoğu belli bazı cesetlerin toprakta çok daha uzun süreler kalması gerektiğini dehşetle anladılar. Bu dünyada sevilen bir insanın yarı çözülmüş cesedini görmek ve koklamak kadar unutulmaz bir dehşete yol açabilecek az şey vardır. Daha talihli olan diğerleri iki kilisenin kemikliklerine doluşup çarşaflanmış bohçaları derlediler. Polixeni kiliseye herkesten önce vardığı için şanslıydı. Annesinin kemikleri en tepeye yakındı ve çarşaf henüz çürümemişti. Annesinin kalıntılarını zaferle yüklenip kalabalığı yara yara meydana güvenle ulaştı. Ölümü hatırlatmasa komik olabilecek sahneler yaşanıyordu. İnsanlar özellikle uzun süre önce kahverengine dönüşmüş eski kemikler bağlamında kimlik meseleleri yüzünden tartışıyorlardı. Kaçınılmaz sonucu birçok kemiğin boş bir tıngırtıyla taşların üstüne düşüp etrafa saçılması ve zeminde birbirine karışması olan halat çekme yarışları yapılıyordu. Uzun süredir ölü olanların bohça çarşafları un ufak oluyor, içindekiler yere dağılıyordu. Erkek kardeşler belli akrabalarla ilgili olarak kimin en çok hak sahibi olduğu ya da en büyük görevin kime düştüğü üstünde münakaşa ediyorlardı. Kıymetli yükün içine konacağı torbaları ve kumaş toplarını bulmak için bir oraya bir buraya fazlaca koşturuluyordu. Artık yanlarında gerekli yüklerinin yanı sıra kemik bohçaları da bulunan Hristiyanların bir kere daha meydanda toplanması ve harekete hazır hale gelmesi için tam bir saat geçmesi gerekmişti. Osman Çavuş uğursuz uğursuz baktı yüzlerine. Kendisi şahsen ölüleri mezarlarında rahatsız etmeyi kutsala saygısızlık olarak kabul ederdi. Hem kızdığını hem de tiksindiğini hissetmekteydi. Onbaşısıyla birkaç dakika müzakere ettikten sonra karanlığın müdahalesi olmadan anlamlı bir uzaklığa erişmenin artık imkansız olduğuna karar verdi. Ve Hristiyanlara hitap etmek üzere masanın üstüne çıktı. ''Evlerinize dönün. Şafaktan bir saat sonra yola çıkacağız. Ezan sesini duymaya çalışın ve anında evden çıkmaya bakın. Gecikmeye sebep olan şiddetle cezalandırılacaktır. İyi dinlenin ve kendinizi uzun, zorlu bir güne hazırlayın. Hepsi bu kadar.'' Aşağıya atladı ve sakat bacağı yüzünden hantal bir iniş yaptı. Adamlarıyla birlikte geceyi kasaba hanında geçirecekler ve tahminlerine göre kendilerini bulgur aşı, ekmek, peynir ve kuru soğandan oluşan tatsız bir yemek bekliyor olacaktı. Rüstem Bey'in bir hizmetkarı kadın budu köfte ile safranlı tavuk tabakları taşıyarak göründüğünde sevinçten de fazla bir şeyler hissettiler. Rüstem Bey'in noblesse oblige duygusu, dipnot el mahkum, hana yeni gelenler olduğunda daima konukseverlik gösterilmesini bir ilke meselesi haline getirmişti. Bu defaki gibi efendileri evde olmasa bile hizmetkarlar da aynısını yapmak için talimat almıştı. Jandarmalar o akşam tamamen doymuş, karınları güzelce şişmiş ve ağızları ağanın evinden ayrıca bir tepsi gül suyu lokumuyla birlikte gönderilmiş olan nargilenin serin tütün dumanının hafif acılığıyla zevkten pelte olmuş vaziyette uyudular. ''Ne diyeceğim biliyor musunuz gençler?'' dedi Osman Çavuş şiltesini yayarken. ''Burada kalsam ve bu boktan işi tamamen unutsam hiç aldırmazdım.'' ''Eh'' dedi onbaşı, ''eğer geri gelmeyi düşünürseniz pek çok boş ev olacak burada.'' ''Bunu yapabilirim'' dedi Osman, ''bütün bu işler için fazla yaşlandım.'' Şafağın ilk ışığıyla güneş dağların ardından yükselip de gül parmaklarını ufka yaydığında, kasaba nüfusunun tamamı meydanda, Müslümanlar periferide ıhlamur ağaçlarının altında kalmış ve Hristiyanlar da merkezde gruplaşarak bir kere daha toplandı. Düzen bir önceki günün düzeninden daha iyiydi. Osman yola çıkışı ertelediği için haklı çıktığını hissetti. Sabahın ilk serinliğinin ve ilk sigaranın tadını çıkartmaktaydı. Kendisini bekleyen görevle ilgili olarak da artık daha bir güven içindeydi. Kolun yürüyüşünü sürdürmesi için onu bekleyen zor kararlara veya herkesin iyiliği adına ara sıra uygulaması gerekebilecek zulme ilişkin olarak kendisini kandırıyor değildi. O sabah başını seccadeye 7 kere değdirirken Allah'tan kendisini önceden bağışlamasını açık açık niyaz etmiş ve merhametini dilemişti. Ve şimdi kendisini güçlenmiş hissediyordu. Osman Hristiyanların gecenin çoğunu hazırlanmakla geçirmiş olduklarını gördü. Keçi sahibi olanlar kat kat kumaşlara sarılı gerekli ihtiyaç maddeleriyle yüklü küçük eyerler yapmışlardı. Tavuklar bacaklarından bu eyerlere asılmıştı ve sürekli dengelerini yitirdiklerinden kanat çırpıp gıdaklıyorlardı. Katır veya eşek sahibi birkaç kişi bu hayvanlara çok geçmeden yıkılacağı hemen hemen kesin olan saçma sapan şeyler yüklemişlerdi. En ilginç olanı, belli ki telepatik bir ittifak sürecinin ardından hepsinin sanki düğüne gidermiş veya bir azizin gününü kutlarmışçasına en iyi kıyafetlerini giymiş olmalarıydı. Osman tam yola çıkma vaktinin geldiğini düşünürken Aya Nikola Kilisesi'nin oradan Peder Kristoforos belirdi. Ardından alnından dolanan kumaştan bir şerit yardımıyla yerinde duran koca bir kemik torbasını sırtında taşıyan karısı Lydia geliyordu. Papaz giysisini giymiş olan Peder Kristoforos, gözleri ya keder ya meditasyon yüzünden yarı kapalı, ayrılık dualarından Teotokyan okumaktaydı. Güçlü bariton sesiyle kasaba duvarlarında kiliseye özgü Yunancasını yankılandırırken insanlar sessizleştiler. ''Ah saf ve lekesiz bakire'' diye okudu. ''Ki yakınmaksızın taşımıştır Tanrı'yı. Ki o da hizmetkarlarının ruhları kurtulsun diye etsin aracılık.'' Peder Kristoforos da boynundaki bir zincire asılı olarak önünde duran şık oymalı kalın gümüş çerçevesine sıkıca kavramış olduğu Bakire Panaya Glikofiluza'nın hala inananların tamalarıyla bezeli ikonasını taşımaktaydı. Hristiyanlar dizlerinin üstüne düşerek haç çıkardılar. Nasıl olmuş da ikonalarını unutmuşlardı? Müslümanlar da kendilerini tutamayarak alçak sesle umutsuzca inlediler. Aralarında Hristiyan bir tanıdık bularak İsa'nın Meryem anasından kendileri için bir iyilik dilenmesini istememiş bir kişi var mıydı? İkonanın yüzyıllardan beri inancına bakmaksızın içinde yaşayan herkesle birlikte kasabayı gözettiği ve kötü talihi def ettiği doğru değil miydi? Kaderi o kasabada kalmak olanlar aniden dehşet verici bir çaresiz bırakılma hissine kapıldılar. Peder Kristoforos diz çökmüş insanların arasında ilerleyerek Osman Çavuş'un önünde durdu. ''Çavuş efendi'' dedi büyük bir ciddiyetle, ''benim sürümü siz gütmeyeceksiniz, ben duracağım onların başında.'' Hani bazen göz göze gelir gelmez karşısındakinde kendi kendisini tanır gibisinden bir tür ani anlayış geliştirir ya iki insan, işte o anlardan biriydi bu. Osman Kristoforos'un tekinsiz, mutsuz yüzüne ve hırpani kara giysisine baktı. Eğer papazın yerinde kendi olsaydı tamı tamına aynı şeyi isteyeceğini fark etti. Aralarında böylesi bir güç dengesizliği olmasına rağmen papazın böyle dosdoğru yüzüne hitap edecek cesareti bulmasına hayran oldu. Normalde bir jandarmanın Peder Kristoforos gibilerinden gelen herhangi bir talebi ya da ricayı dikkate alması için hiçbir gerekçe yoktu. Kendi adına Kristoforos da jandarma da ona öyle dosdoğru yaklaşmayı kolaylaştıran belli bir insanlık, bir kendini çok da ciddiye almama hali saptamıştı. Biri üzgün ama mağrur, diğeri yorgun ama esprili iki adam bir süre birbirlerini süzdüler. ''Nasıl arzu ederseniz'' dedi Osman sonunda. ''Yeter ki telme sosa varalım. Eğer çobanı siz oynamak istiyorsanız, adamların ve ben de köpekleri oynamaktan mutlu olacağız. Bu olayda yönetimde köpeklerin olduğu bilindiği sürece.'' ''Telme sosa varacağız.'' diye güvence verdi papaz. Kendi çevresine dönerek sesini yükseltti. ''Rahat olun.'' diye seslendi ve ''beni izleyin, Tanrı'nın ellerindeyiz.'' Büyük bir vakar ve ölçülü adımlarla ikonayı önünde tutarak, Tanrı'nın anasına Kontakion okuyarak kasabanın girişi doğrultusunda yürümeye başladı. ''Dua ettiğimizde hor görme biz günahkarların sesini, sevginle, inançla sana ağlayan bizlere yardım etmek için acele et, aracımız olmak için koş, yakarmak için hızlan, ah Tanrı'nın anası, çünkü sen hep korudun seni onurlandıranları.'' Kalabalık papazın peşinden sürüklenirken, şaşkın jandarmada kalabalığın arkasına takılmışken, ilk küçük dram meydana geldiğinde daha 50 adımdan fazlasını atmış olan kimse yoktu. Taşınacak onca yük varken kızı Filotei'nin izahı mümkün olmayan kayboluşu yüzünden zaten derin üzüntü içinde olan Polikseni, sırtındaki yük yüzünden yürüyemez hale gelmişti. Gecenin çoğunu Charitos'la bu konuyu tartışarak geçirmişlerdi. Ama kadim büyük büyük babası Sokrates'i ne geride bırakmaya ne de Tanrı korusun merhamet belası ortadan kaldırmaya olur vermesi mümkün olamamıştı. Sokrates artık daha fazla ihtiyarlamanın mümkün olmadığı yaşı çoktan geçmişti. Yıllardan beri aynıydı. Evin bir köşesine dayanır, aynı bunakça saçmalıkları tekrarlar ve aynı anıları yüksek sesle aklından geçirirdi. Ufacık kalmış, pörsümüştü. Kuş kemiğine benzeyen kemikleri yüzünün ve uzuvlarının benekli derisinin altından parlar, onca yıldır taktığı ve ayrılmayı reddettiği kokmuş sarığının altından birkaç tutam saç sarkardı. Sonunda Charitos ağır gerekli malzeme yükü ile Mariora'nın kemiklerini bizzat taşımaya üstlenmişti. Ama Polikseni de muhterem Sokrates'i kendi sırtında taşıyacaktı. Sokrates dışarıda güneş ışığında bunca insanla birlikte olmaktan ötürü sevinç içindeydi.
''Biliyor musunuz, ben 94 yaşındayım.'' dedi ince çatlak sesiyle.
''Siz bundan çok daha yaşlısınız Sokrates efendi.'' dedi biri. Ama ihtiyar adamın zihni kendi yolunda gidiyordu.
''12 çocuğum oldu benim.''
Polikseni iri yarı bir kadın değildi ve hiçbir anlamda genç de sayılmazdı. Ama böyle bile olsa büyük büyük babasını Telmesos'a kadar sırtında taşıması mümkün olabilir diye düşünmüştü. Ne de olsa adamcağız kuş gibi hafifti. Ancak büyük babanın kolları sıkıca boynuna dolanıp da boğulur gibi olduğu ve yaşlı adamın beden ağırlığı kendi kollarına bindiği anda kasabanın girişindeki yeni tulumbahanenin yanında bir taşta tökezledi ve büyük babasıyla birlikte yere yuvarlandı. Sallandı, inledi ve çevresindeki her şey durdu. Osman Çavuş "kalk kadın, kalk ayağıydı" diyerek koşturup geldi.
"Ah Allah'ım, ah Allah'ım!" diye bağırdı Polikseni. Yüzüstü taşların üstüne kapaklanmış, ihtiyar adamı koruması daha önemli olduğundan kendini koruyamamıştı. Burnu kanıyordu, yanakları kesilmişti. Şalvarının dizlerinden biri yırtılmıştı ve altında kanamaya başlayan bir yara olduğunu hissediyordu.
"Haydi ayağa kalk!" diye tekrarladı Osman. İhtiyar Sokrates yan yatmış,
"120 tane büyük büyük torunum var benim!" diye papağan gibi tekrarlamaktaydı.
Polikseni hareket edemiyordu. Yaşlı adamı taşımanın son derece imkansız olduğunu anlamıştı. Ve bütünüyle bunun umutsuzluğu ile kederinin etkisi altına girmişti. Osman onu çizmesinin burnuyla dürttü, pataklamak zorunda kalabileceğini düşünmeye başlamıştı.
Sokrates, "ama hepsi de bokun soyu" dedi zaferle.
"Ah Allah'ım, ah Allah'ım!" diye inledi Polikseni.
"İhtiyarı taşıyacak kimse yok mu?" diye sordu Osman Çavuş çevreye toplanmış olan insanlara. Mümkün değildi, herkesin yükü zaten ağırdı. Hiçbiri konuşmadı ama hepsi bir suçluluk duygusuyla kasıldı. İşte tam bu noktada kar getiren Ali olaya müdahale etti. Hristiyanlar gittikten sonra gidip buz getirmeyi planlamış ve kasabanın girişinde kendi gidişine hazırlanmak üzere mola vermişti. Olup bitenin anlamını bütünüyle kavramaya başladığından gitgide kendini daha rahatsız hissetmeye başlamış ve şimdi de aniden eyleme geçmişti. Eşeğiyle birlikte geldi, eğildi ve yuların ipini Polikseni'nin eline tutuşturdu. Polikseni halatın kaba temasının yabancılığını parmaklarının arasında hissetti. Ve gözyaşlarının arasından başını kaldırınca kar getiren Ali'nin üstüne eğilmiş olduğunu gördü. Başlangıçta şaşkındı. Kar getiren Ali geçmişte herhangi bir şekilde ciddi bir görüşme yapmış olduğu biri değildi. Yıllardan beri meydanda devasa bir ağacın kovuğunda karısı, çocukları ve eşeğiyle yaşayıp gidiyordu Ali. Dünyanın en yoksul ve en düşkün varlıklarından biri. Sıskası çıkmış, kırık sarı renkli kütük gibi dişleri, buruşuk ve ömür boyu dağlara yaptığı uzun yolculuklarla koyu kahverengi, pişmiş bir yüzü olan bir ihtiyardı. Giysileri paçavradan biraz halliceydi ve çoğu zaman yalın ayak gezmekteydi. Elinin bir dalgalanmasıyla eşeğini gösterdi ve tevazuyla "Allah aşkına" dedi. Polikseni'nin onun kendisine ne söylediğini anlaması için birkaç dakika geçmesi gerekti. "Allah aşkına" dedi Ali tekrar eşeği göstererek. "Eşeğinizi bana mı veriyorsunuz?" diye sordu Polikseni inanamayarak. "Vermiyorum Polikseni efendim, ödünç veriyorum. İnşallah Telmessos'a vardığınızda serbest bırakırsınız. O kasabanın yolunu bulur inşallah. İyi bir eşektir ve eskiden kayboldu olmuştur. Ve kasabanın yolunu hep bulmuştur." "Ayağa kalk kadın," dedi Osman Çavuş. "Böyle bir teklifi bir daha asla alamazsın. Kendi hesabıma yaşayıp da bunu gördüğüm için memnunum." Polikseni ayağa kalkmadı. Kar getirenin önünde dizüstü durup sağ elini kendi eline aldı ve arka arkaya öpüp başına götürdü. Bir yandan da minnettarlığından hıçkırmaktaydı. Sonunda başını kaldırıp ona baktı. "Kar getiren, bu bir tek iyiliğinizden ötürü sonsuza kadar cennette istirahat edeceksiniz." Kar getiren Ali'nin eli daha önce kendi çocukları ve torunları dışında kimse tarafından öpülmemişti. Bu beklenmedik saygı onu hayrete düşürmüştü. Çok etkilenmişti, dudakları titremeye başlamıştı. Bu noktaya gelmiş olduğuna göre hayatı yaşanmaya değmiş gibi geliyordu. "Rüstem Bey dışında hiç müşterim kalmadı ki," dedi sotto voce. Sanki fedakarlığına bir mazeret bulmak ister gibi. Karısıyla ilgilenmek için kendi yüküne atmış olan Charitos bir kere daha umutlanmış ve umutlanmasıyla birlikte güçlenmiş olan Polikseni'ye kalkması için yardım etmeye başladı. Ardından iki adam Sokrates'i Charitos'un sırtlanmış olduğu yükün bir bölümüyle birlikte eşeğe bindirdiler. Polikseni buz kutularına Mariora'nın kemiklerini koydu. Ali'nin elini bir daha öpen Polikseni'den sonra Charitos da "Allah razı olsun" diyerek öptü. "Ve aleyküm selam," dedi Ali. "60 tane torunum var benim," diye araya sokuşturdu eşeğin üstünde bacakları ayrık oturan şaşkın ihtiyar. Bu sahne orada bulunan herkes üzerinde büyük bir etki yarattı. Olan bitenin gerçek önemi herkesin kafasına dank etti ve tanıklarında bir duygu patlamasına yol açtı. Sabah göğüne binaların taş duvarlarından yankılanarak gelen açık ve umutsuz bir kadın sesi yükseldi. "Gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin." Ayşe'ydi bu. Abdülhamit Hoca'nın bütün oğullarını savaşta yitirmiş ve şimdi de ard arda gelen yokluk ve umutsuzluk yıllarında hayatını sürdürmesini sağlayanların çoğunu yitirmekte olduğunu anlamış olan Dulu. Polikseni'ye daha bir saat önce elveda demişti ve birlikte oturup ağlamışlardı. Ama bu nihai gidişin gerçekliğiyle ancak şimdi yüzleşiyordu. Hayatının en iyi ve en eski arkadaşını bir daha asla görmeyecekti. Polikseni'nin evine bir daha asla harem kapısından girip kendisini divana atarak ikisine özgü o tatlı yakınlığın ve sevginin oluşturduğu komplo havası içinde içini çeke çeke kıkırdamayacaktı. "Gitmeyin," diye ağladı, "gitmeyin." Ayşe'nin feryatları bulaşıcıydı ve bakanların arasındaki ötekiler de Hristiyanlar yanlarından geçip giderken inlemeye başladılar. Çok geçmeden erkekler gözyaşlarını yutkunarak engelliyor ve kadınlar dizginleri kapıp koy vermiş bulunuyordu. Kısa bir süre sonra bu bir gömme töreninde kendini kaybedenlerin insan sayısının fazlalığı yüzünden söze sığmayacak ölçüde katlanarak artmış inlemeleri ve feryatlarını andırır bir hal aldı. Kasabanın üst tarafındaki kadim mezarlardaki köpek duymak için kulaklarını dikti ve mültecilerin arasındaki Osman Çavuş hayatı boyunca hatta bir muharebenin ardından saflar arasındaki bölgede insanlar ölürken bile bu kadar rahatsız edici bir şey duymamış olduğunu hissetti.
İşte böylece kasabanın altındaki sakin ve güzel kokulu çam ormanına girdikten çok sonra korku içindeki Hristiyanlar kalanların yürek parçalayan ağıtları hala kulaklarında yankılanırken zorluklar ve kayıplarla dolu yolculuklarına başladılar. Ağaçlık alanda eğri büğrü beyaz kireç badanalı mezarlarının içinde sessizce ve dalgın dalgın toprağa karışan Müslüman ölülerin yanından geçip gittiler. Gördükleri her şeye memleketlerinin yüzünü bundan böyle yalnızca değerli anılarında göreceklerini bilmenin getirdiği o özel dikkatle baktılar. En önde gözyaşları yüzünden görüşünü handise tamamen yitirmiş olduğu halde onları uzağa götürmek üzere başı çeken Peder Kristoforos. Monoton bir sesle hatırlayabildiği bütün merhamet dualarını, önünde tuttuğu ikonanın gümüş çerçevesine öpmek için verdiği aralar dışında okumayı sürdürdü. Gökyüzü ordularının yüksek kumandanları, biz değersizler yakarılarımızla bizleri düşerken ve ısrarla ağlarken manevi ihtişamınızın kanatlarının gölgesiyle korumanız için, bizi tehlikelerden sakınmanız için yalvarıyoruz size diye okudu. Dualarının boş bir gökyüzüne kanat çırptığı doğrultusundaki bastırılamaz kuşkuyla sancı çekerken.